Biz Hazreti Yusuf'un hayatını çalışıyoruz birlikte. Şimdi kahramanımız Yusuf'la son görüştüğümüzde hapisteydi. Hapise atıldı ve orada unutuldu ve kaldı. Ama hamdolsun ki Firavun bir rüya görüyor. Ve bu rüyayı hiç anlayamaz. Ve bütün yorumcuları çağırıyor ama hiç falcıları çağırıyor. Hiç kimse bu rüyası yorumlayamaz. O anda baş sakisi hatırlıyor. Hapiste bir İbrani çocuk vardı. O benim rüyamı doğru bir şekilde yorumladı diye hatırlıyor. Onu çağıralım, o gelsin, belki yardım edebilir. O zaman Yusuf'u çağırıyorlar. Yusuf geliyor, Firavun'un yani Mısır'daki kralın rüyasını %100 doğru bir şekilde yorumluyor. Ve bir öneride bulunuyor. Diyor ki Firavun'a, şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Tamam mı? Ve biz şimdi bu hikayeyi oradan okumaya devam edeceğiz. Yaratılış 41 ayet 37. Yaratılış Tevrat kitabı 41 ayet 37. Bu öneri Firavun'la görevlilerine iyi göründü. Firavun görevlilerine bu adam gibi Tanrı ruhuna sahip birini bulabilir miyiz diye sordu. Sonra Yusuf'a, madem Tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı bilgisi yoktur dedi. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkın buyruklarına uyacak, tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum. Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Ona ince ketenden giysi giydirdi. Boynuna bir altın zincir taktı. Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf'un önünde yol açın diye bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi. Dua edelim. Ya Rab, bu senin sözün. Diri, keskin ve bizi değiştirecek güçtedir. Yüreklerimizi açıyoruz. Senin sözüne teslim oluyoruz. Lütfen buradaki herkesle konuş. Aramızda kutsal ruh öğretmenimiz ol lütfen. Çünkü biz senin halkınız. Senin çocuklarınız. Aramızda çalış İsa Mesih adıyla. Amin. Amin. Giysiler Yusuf'un hikayesinde çok önemli bir yer teşkil eder. O zaman bugün biraz oynayacağız giysilerle. Çünkü yoksa sıkıcı olur ve onu istemiyoruz. Giysiler çok önemli bir rol alıyor Yusuf'un hikayesinde. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Ama bu giysiler çoğu zaman saygınlık, onur, şeref, haysiyet, mevki, itibar ifade etmektedir. Tamam mı? Mesela başlangıçta Yakup Yusuf'un favorisini yaparak ona ne verdi? Uzun kollu, renkli bir giysi. Bak, kaynanem bunu bana aldı. Herhalde beni tanımıyor. Beni şişman zannediyor. Neyse. Evet. Hakan. Oha. Tamam. Yusuf bütün kardeşlerinden daha çok onura sahipti. Çünkü giysi o anlamına geliyordu. Tamam mı? Kardeşleri kıskandıkları için Yusuf'un sırtından bu giysi çıkardılar, yırttılar, bir koyunun kanına buladılar ve onu babasına gösterdiler. Tamam mı? Belki oğlun ölü diye ama aslında onu bir köle olarak sattılar. Yusuf Potifar'ın evindeyken Potifar'ın karısından bir teklif aldı. Benimle yat.
diye bu güzel güçlü kadından. Ve ne diyor? Yusuf onun huzurundan kaçtı ama onun giysisini onun elinde bırakıp evden çırılçıplak olarak kaçtı. Yusuf iki defa hayatında zorla soyunduruldu. Bütün itibarı, kişisel haysiyeti, değeri ondan zorla alınıp çıkartıldı. Ve çıplak bir halde yerinin dibine batmıştı Yusuf. Ve çıplak olarak diyelim hapise atıldı. Ama şimdi Firavun Yusuf'u tekrardan giyindiriyor. Kuşandırıyor. Yusuf'u yeni ve eskisine göre çok daha büyük bir onura sahip olan giysilerle kuşandırıyor. Yusuf bir kral tarafından ve dünyadaki en güçlü kral tarafından giyindiriliyor burada. Tamam mı? Bu ne anlamına geliyor sizce? Onur, mevki, itibar. Ve bunu okuyalım. Ayet 40. Ne diyor Firavun? Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkım buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum. Yani senden daha üstün bir konum yok. Rakipsiz. Bu çocuk hayat boyunca 12 kardeşlerdi, değil mi? Ama kardeşleri tarafından sürekli rekabet içinde yaşıyordu. İtişme, çakışma. Ama şimdi rakipsiz. Sağa bakıyor, kimse yok. Sola bakıyor, kimse yok. Herkes aşağıda artık, tamam mı? Hadi bakalım. Öyle bir konumda bulunuyor şimdi. Bazı yorumcular bunu başbakan olarak, bazıları ise sadrazam olarak alıyorlar. Ama kralın dışında, krallıkta ikinci kişi, kralın sağında oturan. Tamam mı? Ve diyor ki, sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Tamam, kralın yakıştı mı? Bu yüzük, bu mühür ne anlamına geldi sizce? Güzellik. Yetki. Yetki. Tamam mı? Artık aç diyorsan açılacaktır. Yap diyorsan yapılacaktır. Yetkisi var artık bu arada. Yani Firavun'un, kralın yetkisi. Kralın adıyla sana geliyorum. Tamam mı? Ondan sonra ne diyor? Ona ince ketenden giysi giydirdi. İnce ketenim yok. Ama kaynanım sağ olsun. Aynen. Tamam. Bu da saraya layık bir giysi. Tamam mı? Yani dışarıdaki insanlar, kirli pis insanlar, alçak insanlar böyle bir giysi giymezlerdi. Artık beni giysilerimden tanırsın. Aa, bu adam sarayda oturuyor diye. Bu adam özel bir adam diye. Tamam mı? Çünkü özel giysilerim var artık. Boynuna altın zincir taktı. Safron bunu yaptı benim için bugün. Susun! Ve bu altın zincir bir madalya gibi. Övgü madalyası. Tamam mı? Takdir madalyası. Ülke için özel. Face'a koyma. Şimdi bak, ulusa büyük bir hizmette bulunduysan ya da büyük bir bağışta bulunduysam ya da yiğitçe bir şey yaptıysan bu madalya sana verildi. Tamam mı? Herkes bilsin ki bu adam teşekkür edildi, takdir edildi kral tarafından. Ve Yusuf için aslında yaptığı bir hizmet için değil, yapacağı bir hizmet için önceden ödüllendirildi. Ve ondan sonra diyor 43 ayet, onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yardımcısı ne düşündü acaba? Ben atıldım mı, kovuldum mu herhalde? Yusuf'un önünde yol açın diye bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi. Yusuf artık gittiği her yerde Firavun'u, kralı temsil ediyor. Onun elçisidir artık. Tamam mı? Yani krala nasıl davranacaksan bana da davranacaksın aynı şekilde. Elçisiyim, temsilcisiyim. Onun adına geliyorum size artık. Bak, yüzünü var, altın var, giysim var. Ve Yusuf'un hikayesi bu şekilde özetlenebilir ve şeklinde. Tamam mı? Onur, babasının evinde soyunarak utanca uğradı. Soyundu. Ve şimdi yeniden büyük bir onura kavuşuyor ve yeniden giyindiriliyor bir kral tarafından. Yusuf'un hikayesi bizim hikayemiz, sizin hikayeniz. Yusuf'un yönergesi bizim yönergemizdir. Çünkü insanoğlu olarak başlangıçta biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Daha büyük bir onur yoktur. Biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Fakat Adem ile Hava günaha düştüklerinde o bizdeki kutsallık, o bizdeki masumiyet yırtıldı. Değil mi? Onlardan atıldı. Çünkü günaha düştüler. Ve ne diyor? Diyor ki, çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Bu utanç anlamına geliyor. Ve kendilerini örtmeye çalışıyorlardı. Çünkü utandılar. Çünkü çıplak olduklarını fark ettiler. Büyük bir onurla yaratıldık ama artık o gün bugündür insanoğlu utanç içinde yaşıyor. Sadece gazete okumanız gerekiyor, değil mi? Utanç içinde yaşıyoruz ve hepimiz aslında hem Tanrı'nın önünde hem de kardeşlerimizin önünde çıplağız. Erkeklerin mesela sürgülen bir rüyaları var. Bütün erkekler öyle bir rüyalar görüyorlar arada sırada. Herkesin önünde çıplak durmak. Lawrence evet diyor. Ama bu hepimiz için farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela benim için rüyalarımda vaaz vermek üzereyim. Ama hiç hazır değilim ve söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ve insanların benim ne kadar sahtekar, ne kadar boş bir adam olduğumu keşfetmelerinden korkuyorum ben. Çünkü aslında her şey altında boşum. O yüzden bunları getiriyorum sizi eğlendirmek için, tamam mı? Söyleyeceğim hiçbir şey yok aslında, çıplağım. Ve aslında hepimiz bir şekilde hayat boyunca kendi kendimizi örtmeye çalışıyoruz. Kendi kendimize incir yapraklardan giysiler yapmaya çalışıyoruz. Mesela geçen gün bir partiye gittim. O partide 4 farklı kişiyle konuştum. Birinci kişi, ona kibirli adam diyelim, tamam mı? Sürekli aldığı eğitimden, yaptığı işlerden, ticarilerden, kazandığı paralardan bahsediyordu. Ne kadar önemli bir kişiyim, ne kadar zeki bir kişiyim. Ya bu Robert College'a gitmişim ben ve şimdi koçlar için çalışmışım. Ne kadar zenginim diye övünüyordu. Ne yapıyordu? Aslında çıplaklığını örtmeye çalışıyordu. Beni sev, beni say. Lütfen bak. Lütfen beni sev, beni say diye söylüyordu ve kendine giysiler yapıyordu bir şekilde. Konuştuğum ikinci kişi çok giyimli, çok hoş bir kadın. Her şey son moda. Son örneklendirecektim ama son moda bilmediğim için veremem. Gucci, Armani, Jimmy Choo ayakkabıları vardı. Bilmiyorum çünkü Jimmy Choo ne olduğunu bilmiyorum. Ama neyse onun gibi bir şey. Ama son moda, giyimli bir kadın. Ama kendini içinde konuştukça fark ettim de kendini çirkin hissediyordu. Kendini herkesten daha çirkin hissettiği için kendini güzelleştirmeye çalışıyordu. Bir şekilde kendine incir yaprakları yapıyordu. Zaten Bağdat Caddesi bunun için buradadır. Millet buraya gelip incir yaprakları satın alıyorlar. Büyük paraya. Üçüncü konuştuğum kişi sözde bilgili adam diyelim. Yani her şeye evet biliyorum diyordu. Ama aslında hiçbir şey bilmediğini belliydi, aşikardı. Tamam mı? Yani bunu biliyor musun? Evet biliyorum. Bunu biliyor musun? Evet. Sanki bilmiyorum onun için demek çok güçtü. Mesela o yoldaki adam değil mi? Oraya gideceğim abi yolu biliyor musun? Hiç bilmiyor ama yine de evet camiden sağa sap diyecek. Çünkü bilmiyorum demek çok zor. Çünkü herkes benim boş bir adam, çıplak bir adam olduğunu öğrenecek, keşfedecek bir şekilde. Konuştuğum dördüncü kişi yıpranmış bir ev kadını diyelim. Tamam mı? Yani çok yorgun bir kadın. Çünkü sürekli evini temizliyordu. Sürekli yemekler pişiriyordu. Sürekli çocuklara uğraşıyordu ki herkes beni saysın. Herkes beni iyi bir kadın olarak görsün. Çok yorgun, yıpranmış. Tamam mı? Çünkü hepimiz aslında çıplağız. Çünkü hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Ve hepimiz bir şekilde kendimizi örtmeye, kendimizi göstermeye olduğumuzdan daha iyi görünmeye çalışmaktayız. İnsanoğlu şudur. Ve aslında Yeşaya peygamber bize şöyle diyor bu konuda. Dokudukları ağdan giysi olmaz. Elleriyle yaptıklarıyla örtünemezler diyor. Yani ne Tanrı'yı aldatabilirsin ne de aslında kardeşlerini aldatabilirsin. Belli ki yalan söyledin. Belli ki akam kesiyorsun. Belli ki abartıyorsun. Belli ki bilmiyorsun aslında. Değil mi? Geçen gün motorla uğraşıyorduk ve Orçun sağ olsun bir arkadaş tavsiye etti. Oraya götürdük arabayı. Adam sürekli arabalardan, motorlardan bahsediyor bana. Hiçbir şey bilmiyorum. Arabalarla. Ama ne diyeceğim? Birazcık ahkam keseceğim değil mi? Yani birazcık hava atacağım. Şart yani. Çünkü yoksa aptal gibi gözükeceğim. Hepimiz bunu sürekli yapmaktayız. Ama burada Kutsal Kitap diyor ki boşu boşuna kendine giysiler yapma. Çünkü aslında yani Tanrı'yı nasıl adatacaksın? Tanrı aslında benim ne kadar iyi bir kişi olduğumu biliyorsun diye söyleyebilir misin acaba? İmkansız. Çıplak olduğunu biliyor. En iyisi itiraf et. Evet Tanrı çıplağım. Aynı şekilde kendi kendimizi aldatmayız bu konuda. Çok eski bir ikinci yüzyılından gelen bir atasözü var. Hindistan'dan gelen bir atasözü. Bunu çok seviyorum. Çok ses çıkaran bir çıngıra olsa bile sütsüz inek satın alınmaz. Tamam mı? Süt yok ama çok ses yapıyor. Beni al, beni sev, beni say diye. Gereksiz. Bahçemizde evde bir armut ağacı var. Tamam mı? Şimdi bu ağaç şimdilik meyveyle dolu. Armutlarla dolu. Mevsimi zaten. Tamam mı? Ve doluyken ağırlıktan dolayı dalları yere doğru eğiliyor. Çünkü yüklü. Meyvesi yokken dik duruyor. Aynen öyle insanoğluyla. Tamam mı? Bir kişi bana afra tafra hava atarak konuşarak gelirse aslında meyvesiz olduğunu biliyorum. Çünkü meyvesi duruşundan belli. Ama bana alçak gönüllü bir şekilde yaklaşırsa belli ki onun hayatında meyve vardır. Meyvesi duruşundan bellidir. Ve Benjamin Franklin bu konuda şöyle dedi. Kendine aşık olanın rakibi yoktur. Kendini sev kardeşim. Tanrı'yı aldatmazsın. İnsanları aldatmazsın. Ne yapacağız peki? Çünkü yine de yapıyoruz. İmanlılar için iyi haberimiz var, değil mi? Müjdemiz var. Müjde nedir? Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Ne oldu vaftizde? Ne oldu iman ettiğimizde? Mesih'le giyindirildik. Yeni bir onura, yani öldük, çıplak hale geldik ama yeniden onura kavuştuk. Mesih'te biz Yusuf gibi bir kral tarafından giyindirildik. Bu zaten peygamberliksel bir hikaye. Mesih'e işaret ediyor. Bütün kutsal yazılar yaptıkları gibi. Mesih'ten 1500 sene önceydi ama peygamberliksel bir şekilde Mesih'e gösteriyor. Çünkü ne diyor? Çıplakken mucizevi bir şekilde hapisten kurtuldu. Kralın huzuruna çıktı ve şimdi onura kavuşuyor. Şerefe kavuşuyor. Firavun Yusuf'a mührünü verdi mi? Verdi. Ow. Tanrı bize de tüm yetki verdi. İsa Mesih adıyla aç diyorsan açılacaktır. İsa Mesih adıyla bu hastalığa git diyorsan kaçacaktır. Güç bizde değil, güç Tanrı'da ama yetki bize. Ve onun gücü bizim yetkimiz aracılığıyla çalışıyor. O zaman bu hafta denesenize, tamam mı? Size meydan okumak istiyorum. Bir şekilde İsa Mesih adıyla olsun demeye çalış. Neler göreceksiniz? Bir hasta kişi için dua ettiğinizde lütfen Rab şifa ver diye yalvarmıyoruz. İsa Mesih adıyla iyi ol diye emir veriyoruz. Çünkü artık yetki var bizde. Yetki var bizde. Yusuf'a ince keten bir giysi verildi mi? Bize de verildi. Mesih'in doğruluğu bize verildi. Onun doğruluğu bizim çıplaklığımızı örtüyor artık. Ve Vahiy bölümde 19:8 giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi diye yazılıyor. Kutsallık. Tanrı'nın evine layık giysilerimiz var artık. Yusuf'a altın bir zincir takıldı mı? Tanrı da bizi ödüllendirip onurlandırdı. Ama yaptıklarımız için değil, yapacaklarımız için önceden bize bu övgü madalyası, takdir madalyası verildi. İlginç değil mi? Çünkü daha önce yaptıklarımız her şey boş, iman etmeden önce. Her şey boş. Ama şimdi Mesih'te olduğumuz için, ona hizmet edeceğimiz için, onun egemenlik için uğraşacağımız için, şimdi bize önceden bir ödül veriliyor ki onu yerine getirelim. Çünkü geleceğimiz o kadar kesindir Mesih'te. Artık Yusuf Firavun'un temsilcisi, elçisi oldu mu? Biz de artık Tanrı'nın birer temsilcisi olduk. Artık nereye gidersen Mesih adıyla gidiyorsun. İster iş yerine, ister mahallene, ister komşularına, akrabalarına. Aslında oradayken görünmez olanı görünür hale getiriyorsun. Tanrı'yı temsil ediyorsun. Ona uygun bir şekilde, ona yakışır bir şekilde davranın o zaman. Çünkü sana baktıklarında Tanrı'yı görecekler bir şekilde. Çünkü kutsal ruh bizde, her birimizde yaşıyor. Hamdolsun. Ve artık rakibin yok. Artık yani kardeşlerine bakmanıza gerek yok. Acaba o Tanrı'dan ne aldı? Acaba niye o armağanı aldı o? Diye söylememize gerek yok. Çünkü artık rakibimiz kalmadı. Sahnede Firavun ve Yusuf sadece. Sahnede Tanrı ve sen. Sadece ve seni kuşandırıyor. Büyük bir onurla. Önemli olan o. Tanrı'nın gözlerinde nesin? Kimsin artık? Bizim hikayemiz nedir? Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Ama günaha düştük, soyunduk. Utanca uğradık. İnsanoğlu artık çıplak. Ama Mesih'te olarak daha büyük bir onura kavuştuk. Giyindirildik Mesih'in doğruyla. Büyük bir haysiyetle, itibarla artık yaşayacağız. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl mümkün olabilir ki Tanrı bize böyle bir bereket versin? Bu ancak çarmıhtaki büyük değiş tokuş sayesinde mümkündür. Sadece ve sadece İsa bizim utancımızı aldı, bize sahip olduğu onuru verdi. Hamdolsun büyük bir değiş tokuş olduğu çarmıhta. Bunu en net açıklayan ayetler Filipiler 2'de. Bunlara bakacağız, sonra dua edeceğiz birlikte. Filipiler 2:6. Ne anlatıyor? İsa'nın bu V şeklindeki hayatını, yörüngesini anlatıyor. Çünkü ilk önce Filipiler 2:6. Mesih bu kutsal kitaptaki en net, en güçlü, en önemli sözlerden. Tamam mı? Çünkü Mesih'in hayatını çok net, çok kısa bir şekilde anlatan, bu V şeklindeki hayatını anlatıyor. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ezeliden beri Mesih Tanrı'yla birlikteydi. Dünyalar yaratmadan önce, tarih başlamadan önce, Hava o elmaya yemeden önce ve Adem. Ama ilk önce Hava. İsa kraliyet görkemiyle bulundu. Hayal edebiliyor musunuz? Ve cennetlerin saraylarında dolaşıyordu. Kraliyet görkemle. Ve bizi çıplak görünce, sevgi ne diyor? Onun giysisi yok. Benim var. Ona giysimi vereceğim diye düşündü İsa. Ve dünyamıza geldi. Ama nasıl geldi? Ayet 7. Kul özünü alıp, insan benzeyişinde doğarak, ululuğunu bir yana bıraktı. Ululuğunu bir yana bıraktı İsa ve geldi dünyaya. Dünyamıza çıplak olarak geldi İsa. Burada dikkatli olmalıyız. Çünkü ilahi özünü, ilahi doğasını bir yana bırakmadı ve sadece insan olarak gelmedi. Onları bırakmadı. Ne bıraktı o zaman? Dünyaya gelmişken tanrısal niteliklerinden yararlanma hakkını bıraktı. Yani her yerde hazır ve nazır oluşunu, her şey bilen oluşunu, tüm güçlülüğünü bir yana bıraktı ve dünyamıza geldi. İsa'nın bıraktığı giysi onlardı. Bir yorumcu şöyle der. Kısacası İsa'nın vücut bulması ilahi bir varlığın tamamen ve hakikaten insanoğlu olması için kasıtlı bir şekilde kendi kendini sınırlandırmasıdır. İsa kendi kendini sınırlandırdı. Daha önce bunları yapabildim ama şimdi dünyaya gideceğim için o haktan vazgeçiyorum. Ve onu çıkarıp bir yana bıraktı. İsa soyundu ve insan benzeyişinde çıplak bir bebek olarak anadan doğdu. Tanrı özüne sahip olan kul özünü aldı diyor ayet. Tanrı özüne sahip olan kul özünü aldı. Hamdolsun. Düşmanları tarafından zorla çırılçıprak soyunularak alay edildi, kamçılandı, dövüldü, ta ki teni ve eti neredeyse soyulana kadar, derisi yüzülene kadar, tamamen çırılçıplak bir şekilde İsa çarmıha gerildi. Ve askerler giysileri için kura çektiler. Ne diyor ayet? İnsan biçimine bürünmüş olarak, yani bizim çıplaklığımızla bürünmüş olarak, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Öğrencileri cesetini kefen bezleriyle sardılar ve mezara koydular. Giysileri hep burada görüyor musunuz? Sonra üçüncü günde öğrencileri mezara geldiler. Ne gördüler? Ceset yok. Ama sargı bezleri var. Sanki İsa ölümden dirildi. Artık bunlara ihtiyacım yok dedi. Bir yana koydu ve mezardan çıktı. Neden? Çünkü babasına dönecekti ve babasından yeniden giydirilecekti kraliyet görkemiyle. O zaman o kefen bezleri bir yana bıraktı, ölümden dirildi. Diyor ki, bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Bak, şimdi dönüyoruz. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. İşte İsa'nın yörüngesi, yolculuğu ve şeklindeydi. Yusuf'un hikayesi peygamberliksel bir şekilde aynıydı. Onuru vardı, utanca uğradı ve şimdi bir kral tarafından yeniden giyindiriliyor. Ve bizim hikayemiz insanoğlu olarak her birimizin kişisel hikayemiz aynıdır. Çünkü Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Ama hem tabiatımız gereği hem de verdiğimiz kararlardan dolayı Tanrı yüceliğinden yoksun kaldık hepimiz. Ve çıplaz. Ve kendi kendimizi örtmeye çalışıyoruz. Ama boşu boşuna. Sadece İsa Mesih bizi giyindirebilir. Ve babamızın huzuruna ulaştırabilir. O zaman birkaç soru soracağım. Birincisi bu. Artık bunu çıkartabilirim. Tamam. Çıplaklığını Tanrı'nın önünde itiraf ettin mi? Ya Tanrı, aslında benim hiçbir şeyim yok. Ne sevap, ne de iyilik, ne de doğruluk yok bende. Ne de bilgi, ne bileyim ki sen dünyalar yarattın. Ne kadar küçük olduğunu fark ettin mi kutsal bir Tanrı'nın önünde? Çünkü ilk adım her zaman bunu dile getirmek. Bunu Tanrı'nın önünde itiraf etmek. Bunu yaptınız mı? Yapmadıysan bugün size bir fırsat vereceğim. Hemen şimdi. Dua edeceğiz. Ve itiraf edeceğiz. Ve bu hepimiz için önemli bir an. Tamam mı? Ben dua edeceğim. Siz de kabul edersiniz, amin diyebilirsiniz bundan sonra. Ya Rab, kutsal, yaradan, her şey bilen, görkemli, muhteşem olan, senin önünde bir hiçim, senin önünde çıplak, senin önünde benim övüneceğim hiçbir şey kalmadı. Bunu itiraf ediyorum bugün. Bunu dile getiriyorum bugün. Ya Rab, bana merhamet et. Çünkü eli boş olarak geliyorum sana. İsa Mesih adıyla. Amen. Şimdi bunu yapmamızı istiyorum. Bu sahneyi canlandıralım. Bir şekilde yeniden yaşayalım. Çünkü çok büyük bir şey oldu bize iman ettiğimizde. Ve Mesih'teysen eğer bugün, ya da Mesih'e geleceksen eğer bugün, yaşadığınız budur. Bir kral tarafından giydirildi. hamdolsun. Bunu yeniden canlandıralım. Çünkü bize bir yetki verildi. Hepimize Tanrı parmağından mührünü aldı ve sana verdi. Ve sana verdi. Ne yapacaksın? Sadece cebinde mi saklayacaksın onu? Yoksa bunu kullanacak mısın? Bu yetki. Sana verilen yetki kullan bu hafta. Her gün. Önünde kapılı bir kapı var mı? İsa Mesih adıyla aç diye emredebilirsin. Ailende hasta olan var mı? Bunu kullan. Sevgiyle kullan. Alçak gönüllükle kullan. Ama kullan. Yetki. Bize doğruluk verildi. Artık abartmamıza, ahkam kesmemize, yalan söylememize hiç gerek kalmadı. Fark etmez. Sen bilmezsen fark etmez. Tanrı yine de seni seviyor. Ya Tanrı bir şekilde etkileyemezsin ki. İnsanlar ne derlerse desinler. Önemli olan Tanrı senin hakkında ne diyor? Tanrı sana ne verdi? Ve o mevki Tanrı'nın elçileriyiz. Tanrı'nın temsilcileriyiz. Her nereye gidersek, her ne yaparsak Tanrı'yı bedenleştiriyoruz o insanları. Görünmez olanı görünür kılıyoruz. Wow. Daha büyük bir ayrıcılık ama sorumluluk var mı? Ona yakışır bir şekilde yaşayalım. Yaşamaya çalışalım. Ve Tanrı'nın lütfunu unutmayalım. Ve bir son şey var. Son bir şey var. Eski kendi yaptığın giysilerini üzerinden sıyırıp at artık. O her birimiz için farklı olabilir. Yani senin incir yaprakları nedir bilmiyorum. Sen bilirsin. Ama artık onlara gerek kalmadı. Efesliler de şöyle diyor. Önceki yaşayanışıza ait olup aldatıcı tutuklarla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz. Ne diyor? Artık bu eski kıyafete ihtiyacım yok. Artık hava atma. Artık olduğundan daha iyi görünmeye çalışma. Sen ol. Tanrı seni zaten kabul etti. Beni sev, beni say diyen her giysiye gerek kalmadı artık. Zaten boşu boşuna çalışıyordun. Çünkü hiç kimseyi aldatamazdı. Artık biz olalım. Samimi olalım. İçten olalım. Tamam mı? Çünkü Tanrı bizi kabul ediyor. Biz de zaten birbirimizi kabul edeceğiz. Olduğumuz gibi. Kefen bezi gibi. İsa ne dedi? Artık şuna ihtiyacım yok. Mezarda kalsın. Çünkü babama gidiyorum. Bizim için de aynen öyle. Artık bunlara hiç ihtiyaç kalmadı. Çünkü biz çok zengin, çok şerefli bir şekilde kuşandırıldık bir kral tarafından.